Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, bu haftada Hacegan'dan Mektuplar programıyla karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi muhterem hocamız Profesör Doktor Süleyman Derin'le birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Ömer Bey kardeşim, çok teşekkür ederim.
Hocam yine İmam Rabbani Hazretlerinin birbirinden güzel mektuplarına devam ediyoruz. Takip eden dinleyicilerimiz için hatırlatalım. 1. cilt 98. mektuptayız. Yine mektubun çok güzel bir konusu var, günümüzün ihtiyacı belki de. Yumuşak huylu olmak ve öfkeyi terk etmekle ilgili hocam. Bakayım sizlerin de güzel değerli açıklamalarınızla bizler inşallah bu neticelere ulaşırız.
Eyvallah, kıymetli dinleyicilerimize ben de selam ediyorum, sevgilerimi sunuyorum. Hakikaten öfke kontrolü bugünkü modern insanın, Allah'tan uzaklaşmış, zikirden uzaklaşmış gafil kalplerin stresle, dünya sevgisinin getirdiği bunalımla öfke toplaması, öfke biriktirmesini görüyoruz. Bütün insanlarda, yani küçük bebeklerden yaşlılara kadar maalesef böyle bir kontrolsüzlük var. İnşallah bu mektubu okuruz da gazeteler okuduğumuzda ne kadar mide bulandırıcı, yani çocukların önünde cinayetler, efendime söyleyeyim böyle aile içi şiddet, trafikteki şiddet, iş yerinde şiddet, maalesef böyle içimiz bunalıyor. Haber okumaya çekiniyoruz. Haber seyretmeye cesaret bulamıyoruz kendimizde. İnşallah bu mektup başta biz kendimize, sonra dinleyicilerimize fayda verir inşallah.
İnşallah.
Buyurun Ömer Bey.
Efendimizden öğüt, vaaz ve nasihat konusunda gelen hadisi şerifleri zikretmek istiyoruz. Allah Sübhanehu bu hadislerin gerektirdiği şekilde amel etmeyi kolaylaştırsın.
Amin.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Allah yumuşaktır, yumuşaklığı sever ve öfkeye ve başka bir şeye vermediği ecri yumuşaklığa verir. Hadisin başka bir rivayetinde Efendimiz aleyhisselam Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya şöyle demiştir. Yumuşak huylu ve nazik ol. Öfkeden ve çirkin şeyden şiddetle kaçın. Çünkü yumuşaklık nerede bulunursa orayı süsler ve yumuşaklık nerede bulunmaz ise orayı lekelenir.
Ne kadar güzel hadis-i şerifler bunlar muhterem dinleyicilerimiz. Hakikaten Allah-u Teala yani yumuşaktır, halimdir. Eğer Allah-u Teala halim olmasaydı, yaptığımız cezaların hemen karşılığını verseydi, yeryüzünde kımıldayan bir dabbe, bir canlı varlık kalmazdı. Niye kalmazdı? Çünkü bazen değil mi, diğer hayvanlar da birbirlerine zarar veriyorlar. Onlar da cezasını görürdü. Hele insanlar, elimizden, dilimizden, bakışlarımızdan nice kalpleri kırıyoruz, nice insanlara maalesef zarar veriyoruz. İşte bunlardan kaçınmak gerekiyor. Bugün şöyle bir algı var maalesef, işini bilen insan. İşte bir iş yerinde siz patronsanız biraz sert olacaksınız falan. Herkesi kırıp geçireceksiniz ki hayatta başarılı olasınız. Veya aile reisiyseniz aile fertleri sizden korkacak. Böyle bir yanlış anlayış var. Hatta evlilikte kedinin bacağını ilk günden ayırmak diye bir tabir gelişmiş. Yani hanımın gözünü korkutmak için işte bir kedi geliyormuş. Kediyi almış adam, iki bacağını ayırıvermiş. Böyle bir saçma sapan.
Maalesef.
İnsanları korkutmak, ürkütmek gibi bir İslam'da yeri olmayan, İslam'da hiç yeri olmayan bir hayata yaklaşım tarzımız gelişti bugün. Yani trafikte böyle agresif olmak, işte iş hayatında şurada burada. Halbuki Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki hadis-i şerifte, başka ayetlerde de buyuruyor. Vel kazimin el gayz, öfkesini yutanlar buyuruyor Allah-u Teala. Burada da yumuşak başlılığa koyduğu hayrı, bereketi başka hiçbir şeye koymamıştır. Yani zannedildiğinin aksine ticarette yumuşak başlı olmak. Yani müşterinin efendim isteklerine, ne bileyim böyle makul olanlarına hayır dememek. Alışverişte böyle teennili davranmak, hoşgörülü olmak, komşuluk ilişkilerimizde ne bileyim böyle nazik olmak. Yani bir Müslümana yakışmayan en kötü ahlakların başında kabalık, sabalık, kötü sözlülük geliyor esasında. Müslüman naziktir. Allah Resulü hayatına baktığımızda hakikaten, yani dini konular hariç, onu da söyleyeyim, şer'i konular hariç, kendi nefsi adına öfkelerini hiç görmüyoruz. Öfkesi ancak Allah adına öfke oluyor. Yani bir İslam'ın herhangi bir şiarı ayak altına alındığında öfkeleniyor, doğru. Ama onun haricinde böyle yemeğin tuzu yok, bilmem işte efendim şunun şuyu yok, bana falanca selam vermedi, bana ters baktı, hiç böyle bir kişisel kavgası, dövüşü kimseyle yok. Bugün tam tersi maalesef. Dini konularda hiç öfkelenmiyoruz. Yani İslam ayaklar altına alınıyor, umursamıyoruz. Müslümanların kanı helal ediliyor, oturup üzülmüyoruz. Ama birisi bize bir kötü laf söylese, o laf bizde, yani onu hak etmesek bile veya hak etsek bile fark etmiyor. Günlerce uykumuz kaçıyor, öfkeleniyoruz, nabzımız efendim işte artıyor falan. Öfkemiz, yüzümüz kızarıyor. Niye? Vel kazimin el gayz, ayette geçtiği üzere öfkemizi yutamıyoruz. öfkemizi kusuyoruz maalesef. Tabii kusmak da hakikaten çok çirkin bir hadise. Böyle bir sıkıntımız var. Bunu da hakikaten görmekte yani fayda var.
Öfke aslında fıtratımızda var ama biz onu doğru yere, yani şer'i hükümler veya hak tarafında kullanmamız, asıl amacına ulaşmamız gerekiyor sanırım.
Tabii öfke, Gazali bunu güzel açıklıyor. Ancak cihad ederken, o anda öfke lazım yani. Siz savaşacaksınız. Elinize kılıç alacaksınız. Allah için öfkelenmek. O da Allah için yine hakeza. Çünkü evet. Ali Efendimiz belki bu mektupta geçecek mi bilmiyorum. Yani savaş esnasında tam bir kafir haklayacak. Adam yüzüne tükürünce serbest bırakıyor. Ya diyor, ey Ali ne oldu yani, tam beni haklayacaktın, niye bıraktın? Senin diyor Allah için. Sen çünkü Allah dine düşmansın. Müslümanlara düşmansın. Bu yüzden seni öldürecektim ama sen yüzüme tükürünce araya nefsi bir dava karıştı şimdi. Ben diyor nefsim için adamı öldürmem diyor. Ben nefsim adına öfkelenmem diyor. Ölçüyü çok harika bir şekilde koymuş. Evet. Bugün Müslümanlara baktığımızda tam tersi. Bugün dünyada en çok aile içi şiddet Müslümanlarda var. Yani eşini çocukların gözü önünde öldüren, bıçaklayan, anasını babasını döven, arkadaşını döven, kıran, vuran o kadar çok insan var ki, yani dediğim gibi halimiz harap yani bu konuda. Öfkemizi kontrol etmiyoruz maalesef. Halbuki öfke işte tasavvufun da belki en büyük faydası insana halim sıfatını kazandırması. İmam Gazali buyuruyor ki bir insandaki güzel ahlakın diyor en hayırlısı hilim sıfatıdır. Yani öfkelendiğin zaman öfkeni kontrol edip hemen nefis ve şeytanın peşinden gitmemek. Çünkü nefis ve şeytan en çok bizim öfkelendiğimiz zamanı kolluyor ki. Çünkü bir yandan öfkeyle insanlar ne büyük cinayetler işliyorlar. Annesine babasına zarar veren mi ararsın, arkadaşını öldüren mi ararsın, hanımını döven mi ararsın? Yani öfke ve şehvet anı insanın en zayıf olduğu anlar. Evet. O yüzden hakikaten zikir, fikir, tefekkür ve tabii tasavvuftaki o ağır efendim imtihanlar, Şeyh Efendi'nin müride verdiği, yüklediği ağır vazifeler ve sabır zamanla müritte hilim vasfını artırıyor. Hatta bu konuda çok güzel menkıbeler vardır. Demiş ki müritlerden bir tanesi şeyhine, efendim demiş siz ehli hakikat, ehli tarikat, ehli işte ehli şeriat, ehli tarikat, ehli hakikat diyorsunuz. Kim bunlar? Bir göster. Şeyh Efendi öfkeyle alakalı bir meselede bunları gösteriyor. Götürüyor müridini. Bak diyor, orada bir adam abdest alıyor. Git diyor ensesine bir tane vur bakalım ne olacak. Hı. Mürit gidip hakikaten ensesine bir tane vuruyor. Çatlatıyor. Abdest alan adam hemencecik toparlanıp ayağa kalkıp fırlayıp bir tane ensesine o da geri vuruyor. Bir şey anlamıyor tabii mürit. Şeyh Efendi diyor ki diğerine de vur bakalım. Bir insana daha vuruyor. O da dönüp şöyle bakıyor ters ters ama abdest almaya devam ediyor. Ayağı yerinden bile kalkmıyor. Üçüncü bir şahıs gösteriyor. Ona vur bakalım diyor. Ona da vuruyor. O dönüp bakmıyor bile. Şimdi tasavvufta şöyle bir şey vardır. Öfke ve efendim intikam almak zayıf insanların işidir. Güçlü insan, kamil insan nefsi adına intikam almaz. Şimdi diyor ki şey efendim, oğlum diyor bak birinci vurduğun adam ehli şeriat idi. Bir tane vurdun. Adam da sana zulmetmedi ama vurduğun ölçüde bir tane darbeyi tokadı ensene yedin. Bu kısasa kısastır. Şeriattır. Yani öfkesini bu manada şer'i konularda efendim zulme varmadan ölçülü şekilde yerine getirmek İslam buna izin veriyor yani bilhassa suç işleyenlere karşı. İkincisi ise ehli tarikat idi. Yani dedi ki bana Allah'tan bir sille geldi. Darbeyi gönderen Allah'tır. Beni terbiye etmek için göndermiştir ama hangi gafil bunun aracı oldu? Bir onu göreyim dedi. Seni merak etti diyor. Halbuki üçüncüsü ise dedi ki yani her şey Allah'tandır. Kulların aracılığı önemli değildir. Şimdi meseleye bakarsak öfkemizi daha kolay kontrol ederiz. Yani bize birisi diyelim ağır bir söz söyledi. Hocam sen çok tembelsin, çok işte efendim uyuşuksun falan dese. Bu adama kızmak yerine diyor ki İbn-i Acibe, insanların lisanları hakkın kalemleridir. Yani Allah-u Teala senin hakkında, senin kötü bir ahlakını bir mümine söyletir. Ona kızmak yerine o sözden bir ders çıkarıp ibret almak lazım. Bu konuda çok güzel bir bizim Manyaslı, Bandırmalı Ali amcamız vardı. Sütçü kendisi, muhallebici. Öyle bir şey dükkanı açmış. Muhallebi dükkanı. Başka birisi daha açmış yan tarafa. O adam bir de mafya tutmuş. Bunu korkutup kaçırayım da mahallenin işte kasabanın tek muhallebecisi ben olayım ki daha çok para kazanayım diye. Bu adam bir gün gelmiş o mafya kabadayı adam. Dükkana girmiş bir bardak işte muhallebi süt neyse. Yemiş içmiş demiş ki ya buna ne biçim kalitesiz işte bunlar falan filan başlamış ağır ağır laflar etmeye. Tabi Ali amca da sufi meşrep bir adam. Adam biraz tabii böyle kızarmış bozarmış hakaret ediyor. Kolay değil yani neticede. Oğlum demiş çok yoruldum. Bir otur demiş sana bir sıcak süt vereyim. Boğazın yumuşasın. Demiş sen demiş bana ne söylüyorsan haklısın. Benim nefsim bundan 10 kere daha kötü falan deyince adam bu sefer tabii bu nezaket karşısında bu efendim zarafet karşısında utanmış yaptığından özür dilemiş ve dost olmuşlar. Şimdi hakikaten orada siz ona karşılık verseniz kesin kan dökülecek yani.
Evet.
Biz hakikaten bunu zaman zaman anlatamıyoruz insanlara. Yani öfkeli insana öfkeli yaklaşmak cinayete davetiye çıkarmaktan başka bir şey değil. Allah Resulü buyuruyor ki öfkelendiğiniz zaman ne yapın? Abdest alın. Ayaktaysanız oturun. Oturuyorsanız yatın. Kendinizi yani böyle hareket edemeyecek hale getirin. Çünkü önce abdest alıyorsunuz. O böyle buharlaşan, o yanan kanınız, ısınan damardaki kan soğumaya başlıyor. Ayaktasınız belki birine vurabilirsiniz. Oturun. Oturunca hareket edemezsiniz. Hala öfkeniz devam ediyor. Yatın artık. Yatınca da kimseye zarar verecek haliniz yok. Kolay kolay veremezsiniz. Yani tasavvuf insanın kendine hakim olması. Özellikle de öfkelenince. İmam Gazali buyuruyor ki insandaki diyor en büyük zevk öfkelendiği zaman intikam almaktır. Hakikaten ben bu konuda biraz şöyle bir tefekkür ettim. İnsan için en büyük zevk hatta kendi hayatı pahasına bile olsa düşmanına zarar vermek. Düşmandan intikam almaktır değil mi?
Evet.
Şimdi kan davası var mesela. Adam gidiyor. Davalı olduğu adamı öfkesinden dolayı affedemiyor. Aradan yıllar geçti halde affedemiyor. Gidip onu öldürüyor, çocuğunu öldürüyor. Kendisi de biliyor esasında. Ben öldüreceğim ama beni de öldürürler. Buna rağmen yeter ki diyor karşı tarafa bir zarar vereyim. Hatta Gülistan'da güzel bir hikaye var. Bir adamın düşmanı var. Çok öfkeli ona karşı. Çok müthiş bir öfkesi var. Diyor ki kölesine. Sen diyor beni öldür kölesine. Git benim cesedimi diyor, düşmanımın bahçesine at. Ki katil diye o adam hapse girsin. Yani o adam ceza görsün, hapse girsin diye herif kendi hayatından bile vazgeçebiliyor. O yüzden muhterem dinleyicilerimiz lütfen anneler çocuklarına karşı, eşler hanımlarına karşı, yine eşler birbirlerine karşı veya iş yerindeki iş arkadaşları yine birbirimize karşı olabildiğince öfkemizi kontrol edelim. Gereksiz yere öfke krizine girmeyelim. Evet.
Efendimiz Aleyhisselam yine buyurur. Yumuşak huyluluktan mahrum olan hayırdan mahrum olur. Yine şöyle buyurur. Benim nazarımda en sevimli olanınız, ahlakı en güzel olanınızdır. Diğer bir hadisi şerifte de şöyle buyurur. Yumuşak huyluluktan kendisine pay verilene dünya ve ahiretten payı verilmiş demektir.
Demek ki yumuşak huylu olan bir insan bir kere dünyada herkes tarafından sevilir. Düşman olmaz çünkü. Alttan alır, kimsenin kaba saba sözlerine cevap vermez, mütevazi olur, kolay kolay herkese kırılmaz. Şimdi bazı insanlar da mesela öfke iki şekilde yansıyor. Bazen anında intikam alma, işte vurma kırma, bazen de içimize atıp kin ve nefret biriktirme.
Evet.
Yani zahiren o insana karşı gülümsüyoruz falan, iyi sözler söylüyoruz ama ah diyor şu adam elimize bir düşse de bir gün intikamımızı şundan bir zevkle doyasıya alsak diye düşünüyoruz.
Daha da büyüyor öfke.
Hatta Mevlana Hazretleri buyuruyor ki bir adama kötülük yaptınsa diyor artık bir daha ondan emin olma diyor. Yani bir gün gelir o adam hamsa bilhassa tabii arif insanlar, kamil insanlar onların kullarla işi olmadığı için onlar hiç sizi ciddiye bile almazlar. O hani demiştim ya ehli hakikat dönüp evet. Bakmadı bile. Ama adamlar hamsa hele bu muhataplarınız onlara sakın ha uymamak lazım. Hele dünyevi konularda yani böyle işte sokak kavgaları şunlar bunlar itişme komşu kavgaları çocuk kavgaları eşler arasındaki bir ceviz kabını doldurmayacak ufak konular yani çok acıdır. Ramazan günü sofrada işte çorbanın tuzu eksik diye sofrayı ters getiren insanlar var. Böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına? Yani oruç tutuyorsunuz. Nefis kontrolü için. Niye Allah bize orucu farz kılmış? Pek çok hikmeti var şüphesiz. Ama bir tanesi de hem öfkemizi kontrol etmek hem de midemizi, şehvetimizi kontrol etmek. Allah Resulü buyuruyor ki eğer birisi sizinle sataşır da kavga etmek isterse ene sahib, ene sahib de diyor. Ben oruçluyum. Yani sana uymam kardeşim. Ben senin attığın o yeme gelmem demek esasında. O yüzden hakikaten yumuşak huyluya bir paya sahip olan, bu güzel ahlaktan sahip olan bir insan herkes tarafından sevilir. Herkes tarafından sevilen bir insan da Allah'ın izniyle ahirette işi kolay olur. Niye? Herkesin duasını almıştır. Herkesin hüsnü zannını, hüsnü şehadetine mazhar olmuştur.
Şefaat edecek kimsesi çoktur.
Çoktur. Tabii Allah-u Teala kulların şefaatine çok önem veriyor. Kulların bir insan hakkındaki hüsnü şehadetine çok ehemmiyet veriyor. Böyle olunca da hem ahiretten hem dünyadan en büyük payı almıştır. Tam tersi hani meşhur müflis hadisi var ya. Müflis kimdir diyor Allah Resulü. Sonra cevap da veriyor. Ya, ashab diyor ki ya Resulallah ticarette batan, sermayesini kaybeden borçlu insan. Yok diyor. Esas müflis ahiret müflisidir. Nedir o? Yani onun efendim o birine kızmış, tokat atmış, çocuğunu incitmiş, hanımını incitmiş, arkadaşlarının kalbini kırmış, kabalık yapmış, ufak ufak günahlar birikmiş, birikmiş, ahirette her gelen 3-5-10 sevabını almış, sevap kalmayınca günahlarını buna yüklemişler. Adam dünya kadar sevabı olduğu halde öfke kontrol yapmadığı için, kul hakkına girdiği için, başkalarının günahlarını yüklendiğinden dolayı cehenneme gidiyor. Bu sebeple muhterem dinleyicilerimiz, aman ha dikkat edelim, bu modern zamanların öfke krizleri, cinnetleri, işte bunlar Allah'tan uzak olmanın getirdiği ve nefsimizi putlaştırmak. Çünkü nefsimize bir söz geldiği zaman onu hazmedemiyoruz. Ya benim gibi adam nasıl böyle bir söz söylenir? Hadi desek ya ben Allah'ın aciz bir kuluyum. Nefsim o kadar kötü ki ah, insanlar bir bilse benim nefsimin ne kadar kötü olduğunu zaten bu saygının da binde birini göstermezler de yine iyi Allah içimi saklıyor deyip böyle düşünsek daha veya ben bunu yani empati yaparak belki hak etmişimdir. Bundan bir ders çıkarsam desek şüphesiz ki daha güzel bir iş olur. Karşımızdaki muhatabımız da bizim nezaketimizden etkilenir belki. Öfkeye dikkat ederseniz kavgada insan önce bir itişme başlar değil mi? O onu iter, bunu iter. Sonra affedersiniz küfürlü sözler. Ondan sonra cinayetler. Hep böyle insan birbirini tahrik eder. Halbuki bir tarafa sussa. Yani bizim sufilerin bir şeyi var. İki taşı diyor çarparsanız ses çıkar. Kıvılcım çıkar, ateş çıkar. Ama bir taşı pamuğa vursanız ne olur? Ses de çıkmaz. Kıvılcım da çıkmaz. O yüzden arif insan, kamil insan öfkesini kontrol eden, öfkeye öfkeyle karşılık vermeyen insandır. Yunus Emre ne diyor? Dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek. Sen derviş olamazsın, sen hakkı bulamazsın diyor. Yani biraz Yunus Emre Erbazen diğer Allah dostları gibi böyle açık sözlüdür. Yani sana birisi vuracak, sen ona nefsinle yani karşılık tabii kendini savunacaksın belki ama yani hani böyle çok dövmeye, vurmaya, kırmaya, intikam almaya meraklı olmayacaksın. Affetmeye meraklı olacaksın. Allah Resulü'nün hayatına baktığımızda bütün şahsi davadan affetmiş. Kızını bile ölümüne sebep olan insanı affetmiş. Amcası çok sevdiği Hazreti Hamza'yı öldüren Vahşi'yi affetmiş. Tabii sonra radıyallahu anh oluyor sahibi olduğu için. Şahsi bütün davalarını affetmiş. Biz ona meraklı olmamız lazım.
Zaten hocam ayette de vel kazimine'l gayze vel afine anin nas diye de devam ediyor. Yani onu
önce öfkeyi yutacaksın. Evet. Hazmedeceksin, öfke kalmayacak artık. Ondan sonra bir de onu affetmek. Bugün mesela bakıyoruz insanlar değil mi? Yılların davası geçmiş. Kardeşler arasında miras kavgası var işte çocuklar arasında falan filan. Kimse kimseyi affedemiyor bir türlü. Ne yani bir nesil insan nesli geçiyor. Bakıyorsun işte ölürken bile küs ölüyorlar kardeşler birbirlerine. Neymiş efendim işte bir metre tarla toprak kavgası. Ufak tefek işte şunla bana şunu demişti bunu demişti falan filan gibi. Çünkü nefis putlaştığı için en ufak bir şey çok bize nefsimize çok çok ağır geliyor maalesef. O yüzden biraz tasavvufta da nefis küçük görüldüğü için nefis böyle bir varlık verilmediği için nefse tabii tasavvufun çok muhteşem bir faydası var. Öfke kontrolüne. Evet buyurun.
Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurur. Haya imandandır. İman ise cennettedir. Kötü ve çirkin söz cefadır. Cefa ise cehennemdedir.
Yani hayalı insan öfkesini kontrol eden, ağır laf söylemeyen, böyle küfür etmeyen sağa sola insan zaten cennet ahlakına sahiptir. Diğeri ise zaten kendi cehennemini kendi içine taşıyor esasında. Yani aritem cehenneme gerek yok. Siz ufacık bir laf söylüyorsunuz bir adama mesela. Öyle bir içinde o laf büyüyor ki sanki bir kartopu nasıl böyle yuvarlandıkça çığ haline gelir. Büyük bir devasa kütle olur. O insan için öfkesinde ama esasında bu şeytanın varlığına da bir delildir. Şeytan ve nefis size gelen kötü bir söz olduğu zaman sizi devamlı da böyle tahrik ederler. Bak sen adam ne biçim ağır sağ söyledi, intikamı almayacak mısın? Sen ne biçim insansın? Sen ne biçim erkeksin? Hanımın altında mı kalacaksın? Falan filan. İşte arkadaşların altında mı kalacaksın? Daha misliyle, daha kat kat fazlasıyla cevap verdiği sizi tahrik ederler. Buna biz hadisün nefs diyoruz. Yani nefsin sizle konuşur. Hakikaten bir insanla mesela böyle aranızda bir tartışma geçsin. Oturun bir kenara. Sessizce bir kendinizi dinleyin bakalım. Evet. İçinizde ne biçim böyle sohbetler geçiyor kendi kendinize.
Daha uykusu kaçar insanın.
Yani, eyvallah. Değişik şeyler olur yani. O insanı karşınıza korursunuz ona laf yetiştirirsiniz bir yandan evet. Nefsiniz size tahrik eder. Onu taskin etmeye çalışırsınız. Bazen nefsinize sahip olamazsınız falan. O yüzden şey yapmak lazım. Hakikaten çok dikkatli olmak lazım bu hususta. Yani zaten zikre, fikre, tefekküre kendini veren insanlar bu tür boş işlere, fuzuli işlere vakit bulamıyor. Ama Allah'ı unutup da bütün derdi kul olan insanlar, çünkü Allah ile işi yok haşa, manevi alemin irtibatı kesmiş, bütün şeysi kendi toplumda nasıl görünüyor, kendi saygınlığı ne şeyde oranda, bütün derdi bu. Böyle olunca tabii en ufak bir olumsuzluk karşısında müthiş bir sinir ve öfke patlaması oluyor. Allah hepimizi muhafaza buyursun muhterem dinleyicilerimiz.
Resulullah şöyle buyurur: Allah çirkin ve kötü söze buğz eder. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Dikkat ediniz, cehenneme girmesi haram olan ve cehennemin de onu yakması haram olan kimseyi bildiriyorum. Bu kimse sade, hoş, sıcakkanlı ve kolaylık gösterendir.
Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar güzel yani insan karakterini burada bizlere tarif ediyor. Bu insan bir kere bir mümin, samimi bir mümin ağzına kötü, çirkin laf almaz. Küfürlü söz almaz. Bugün de maalesef inanın bazen bir parktan geçerken çocukların ağzından bile öyle galiz küfürler çıkıyor ki insan çok üzülüyor yani. Bu televizyonlardaki işte bu kötü argo konuşmalar, böyle mafya tipli insanlar. Yani böyle toplumumuzda bugün kabalık ve sabalık erkeklik gibi, kahramanlık gibi gösteriliyor. Halbuki kabalık ve sabalığın erkeklikle, kahramanlıkla hiçbir alakası yoktur. Hiçbir alakası yoktur yani. O yüzden Allah-u Teala böyle sade, samimi, sıcakkanlı insanları cehennemde yapmayacağına inşallah bu hadis-i söz veriyor. O yüzden hakikaten biz de karakterimizi, böyle bir kabalığımız varsa kabalıklarımızı yok etmeye, sıcakkanlı olmaya, nazik olmaya, kibar olmaya kendimizi zorlayalım. Nefis bunu sevmez. Nefsin en çok hoşuna giden şey, özellikle kendi çağdaşı, yaştaşı insanlar üzerinde tahakküm kurmak, onları baskı altına almak. Bu bazen fikirle olur, bazen işte efendim fikrimizin kabul edilmesini istemekle olur. Bazen maddi gücümüzü onlar üzerine kullanmakla olur. Hatta bu daha çok da aile ortamında oluyor maalesef. Bazen mesela hanım zayıfsa kocası evde bir istibdat, baskı ortamı veya bazen hanımlar güçlüyse onlar eşi üzerine baskı oluşturuyor. Bunların hepsi yanlış işler. Müslümanlarda böyle kabalık sabalık olmaz. Müslüman sıcakkanlı olur. Böyle kolay geçimli olur. İnşallah bize Rabbimiz bu hadiste geçen güzel özellikleri bütün dinleyicilerimize, bütün müminlere inşallah ihsan eder diyoruz. Evet.
Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurur: Müminler sakin ve yumuşak huyludurlar. Tıpkı burnuna yular takılmış deve gibi ki bağlandığında boyun eğer, bir kaya üzerine ıhtırmak istense çöker.
Bu hadis-i şerifi ben çok beğeniyorum. Normalde maalesef bizim lisanımızda hani deve kelimesi biraz böyle negatif mana taşır ama Allah Resulü deveyi övüyor burada. Devenin nesini övüyor? Yumuşak başlığını övüyor yani. Deve o kadar cismine rağmen, büyüklüğüne rağmen sahibi onu böyle olmayacak taşların üzerine ya yat dese, otur dese, ıhtırmak demek, devenin çökmesi demek. Devenin çöktüğünü belki umreye giden kardeşlerimiz görmüşlerdir. Hacca gidenler hakikaten cüssesi büyük olduğu için hayvancağızın oturması kalkması da hakikaten kolay değil. Buna rağmen taşın üstüne yani ona batacak, zarar verecek yere dahi oturur, sahibiyle bir tartışmaya girmez. Halbuki bugün değil mi insanlar ne kadar böyle tartışmacı bir ruha sahibiz. Evet. Bizden bir arkadaşımız bir şey istiyor olmaz diyoruz. Eşimiz bizden bir şey rica ediyor olmaz. Çocuğumuz yavrumuz bizden bir şey istiyor. Baba diyor 5 dakika bana vakit ayır. Olmaz git başımdan. Hep böyle aksilik yani göstermek, anlayışsız olmak maalesef bugün çok revaçta. Çok revaçta. Hatta insanlar aman işte hayır demekten çekinmeyin, kaşınmayın. Doğru hayır demek yerine göre gerekiyor ama Allah Resulü'nün tarif ettiği insan portresinde ne var? Olabildiğince her konuda, hayırlı konuda daha doğrusu evet diyen, insanlarla hoş geçinen bir insan portresi görüyoruz. Bugünkü yani modern bu psikolojik tatmanın tarif ettiği insan modelinden çok çok farklı, çok çok farklı, sevgi dolu, muhabbet dolu, affedici insan portreleri görüyoruz elhamdülillah. Buyurun efendim.
Resul-i Ekrem Aleyhisselam şöyle buyurur: Hırsını almaya gücü olduğu halde öfkesini zapt eden kişiyi Allah Teala kıyamet günü mahlukatın huzuruna çağırır ve dilediği huriyi almada onu serbest bırakır.
Demek ki bir de güç yeterken esas affetmek daha da önemli. Yani insan bazen güç yetmez ama içine kin olarak atarsınız onu. Onun fazla bir sevabı yok. Ama esas güç var ki elinizde. Yani vurmaya, kırmaya gücünüz de var. Makam sahibisiniz, güç sahibisiniz veya evde çocuklarınız bir yaramazlık yapmış. dini konularda değil. Yani ufak işte halıya çay dökmüş mesela. Annenin de her türlü gücü kuvveti yerinde. 3 yaşında 5 yaşında masum bir yavrucuk şimdi. Ona böyle acımasızca vurmak mesela olmuyor yani. Biraz önce deve meselesi vardı ya, oraya tekrar geri döneceğim. Aklımda bir hikaye vardı, Mesnevi hikayesi Ömer Bey. Onu da paylaşmak istiyorum muhterem dinleyicilerimizle. Şimdi bir gün fare bir şekilde bir devenin yularını ele geçiriyor. Diyor ki deveye, ey deve diyor. Ben diyor senin komutanın oldum. Sen de benim askerimsin. Düş peşime. Ben seni işte yedireceğim. Deve tabi Allah Resulü buyurdu ya, yumuşak başlı bir hayvandır diye. Peki diyor fare kardeş, olursan komutanım ol, ben de senin askerin, ne yapalım? Böyle olsun bakalım diyor. Yani nezaketinden o farenin yaptığı kabalığı şey yapmıyor yani, ona yüzüne vurmuyor.
Ehli hakikat yani.
Eyvallah. Biraz gidiyorlar. Yani işte 3-5 dakika 10 dakika neyse, küçük bir dereye denk geliyorlar. Ben komutanım diyen kibirlenen, ondan sonra fare eyvah diyor. Deve kardeş, büyük bir okyanusa geldik diyor. Ben buradan geçemem. Her ne kadar komutan olsam da komutan önüne gitmesi lazım değil mi? Deve de şöyle gelip dizini sokuyor. Yok ya diyor, diz boyu ufacık bir su diyor. Su birikintisi burası diyor. Yani okyanus ne okyanusu falan deyince. Ya diyor, dizden dize fark var. Senin dizin nerede, benim dizim nerede? Senin dizini boylamayan su benim boyumu kaç kere aşar diyor. Demek ki bizim de yani öfke konusunda hakikaten şeyimiz çok geniş olacak. Gönlümüz ferah olacak. Öyle ufacık bir fare gibi yani, her gelen su bizi boylamayacak yani. Bizi altında boğmayacak. Olaylar ve hadiseler karşısında boğulup kalmayacağız. Hani Ali Efendimiz diyor ki, ben diyor öfke konusunda söylüyor bunu. Çok güzel sözleri var. Ben diyor saman çöpü değilim ki her öfke rüzgarının önünde böyle havada rüzgar beni istediği yere götürsün. Ben diyor dağ gibiyim diyor. Yani öfke benim bu dağı yerinden kımıldatamaz. Sel de yerinden bir dağı kımıldatamaz. Sel götüremez. Sel neyi götürür? Çerçöp gibi olan hafif insanları götürür. Yani manevi olarak ruhunu geliştirmemiş insanlar öfke krizine girer. Aynen o selin üstündeki saman çöpleri gibi. Halbuki mümin insanı kamil ağır insandır. Dağ gibi heybetli insandır. Öyle nefsinin sözüne kulak verip de o öfkenin peşinden gitmez diyor. Evet, devam edelim şimdi Ömer Bey.
Bir adam peygamberimize, bana bir tavsiyede bulun ey Allah'ın elçisi dedi. Efendimiz aleyhisselam şöyle buyurdu. Öfkelenme. Adam Efendimiz'den birkaç defa aynı istekte bulundu ve Resulullah aleyhisselam her defasında aynı karşılığı verdi.
Demek
öfkelenme.
Ki, demek ki bu zat öfkesiyle meşhurmuş. Allah Resulü aleyhisselam kendisinden bir şey soranlara o insanın psikolojik yapısına göre, dini manevi durumuna göre tavsiyede bulunuyor. Mesela bazen diyor ki namazı vaktinde kıl. Demek ki o insan namazı ihmal eden bir insanmış. Anne babana iyilik yap diyor bazı sahabiler. Demek ki o insan anne babayı ihmal ediyormuş. Demek ki bu zat da öfkeli bir zat ki öfkeni yut, öfkene sahip çık diyor. Hakikaten güzel bir tavsiye. Biz de eğer öfke, tabi bunu ölçmek lazım. Her insanın öfke şeyi belli olmuyor. Bazen tam tersi de olabiliyor. Çok öfkesiz insanlar da var, o makbul değil. Yani çocuk gece 12'de eve gelmiş. Babası ya gençtir, boş ver. Olur böyle şeyler diyor. Öfkelenmiyor mesela ya. Gece 12'de bir çocuk, yani bir genç kız mesela atıyorum, evine gelebilir mi? Ya nereden geliyorsun yavrum? Bu saatte nereye kaldın? İnsan bir çocuğu sigaya çekmez mi yani? Veya işte çocuklar veya işte evdeki bir aile fertlerimiz lüzumsuz, gayri ahlaki filmler seyrediyor. Anne baba görmezden geliyor mesela. Bu da makbul değil yani. Orada Allah için de öfkelenmek, gerekli terbiyeyi vermek, hatta engel olmak gerekiyor yani. Bunu da burada muhterem dinleyicilerimizle paylaşalım. Çünkü bazen şöyle bir algı da var, çok yanlış. Yani Sufi her şeyi hoş görür, hiç kimseye kızmaz, herkese iyi geçinir. Musa Efendimiz en güzel şeyi var, öyle diyor. Her şeye dokunmayan adam makbul değildir. Yeri geldi mi ne yapacak? Bir haram işlendi, bir günah işlendi mi? Müslüman gayreti dini dediğimiz dini gayretiyle o konuda öfkelenip müspet manada bir aktivite gösterecek ve engel olacak yani işlenen haramlara. Aksi takdirde bu da hilm sayılmıyor bu yani. Allah'ın kız dediğine kızmamak, öfkelendiğine öfkelenmemek bir marifet değil. Onu da buradan paylaşmış olalım kıymetli dinleyicilerimizle.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Dikkat ediniz. Size cennetlik olanları bildiriyorum. Onlar zayıf ve mazlum olanlardır ki şayet Allah'a yemin etseler gerçekleşir. Dikkat edin, size cehennem ehlini bildiriyorum. Onlar küstah ve kaba olup büyüklük taslayanlardır.
Demek ki zaten öfkelenmenin sebebi küstahlıktır. İnsan niye öfkelenir? Ya ben çok önemli bir insanım. Çok saygıya layıkım. Çok ikrama, izzete layık bir adamım. sen sözlerinle benim layık olduğum şekilde bana muamele etmedin. Esasında öfkelenmek biraz kibrin, gururun alametidir. Zayıf, naif insanlar, kalbi kırık, gönlü Allah ile meşgul olan insanlar zaten böyle öfkelenmeye vakit de bulamazlar, fırsat da bulamazlar. Ama bütün gün, maalesef bugün de böyle değil mi? Bugün insanlarda böyle bir bencillik havası var ki, yani ben üzülüyorum. İnsanlarımız bu selfie melfi diyorlar değil mi? Sabah evet. Akşam resim çekip internetten, Twitter'dan, Facebook'tan, oradan, buradan, şuradan hep ben şunu yaptım, ben yemek yedim, ben parka gezmeye gittim. Hatta daha üzüntü verici işte ailesiyle yani yaptığı hediyeleşmeleri, resimlerini çekip koyanlar. Böyle bir ben nesli diyor buna bazı psikologlar. Evet. Böyle bir çağda yaşıyoruz yani. Egolar böyle putlaşmış, dağ gibi olmuş. Yani bir insan iyi bir lokantada yemek yemişse bana ne yani? Yani başkasını ilgilendirmeyen bir hadise. Eşiyle bir yerde bir yemek yemiş, gezmeye gitmiş, ne bileyim yani. Bunlar yani insanlara faydası olmayan ama bizi insan gözünde biraz daha böyle büyük gösteren, şımartan hadiseler. İşte bunlar bile esasında manevi terbiyenin eksikliğinden geliyor maalesef. Bunları sıkça günümüzde görüyoruz. Evet. O yüzden hakikaten bundan da sakınmak gerekir diye düşünüyorum.
Hocam şöyle de bir şey var. Mesela biz öfke dediğimiz zaman, hani öfke haklı olduğumuz zaman öfkelenebiliriz gibi bir algı var. Yani haklıysak haklıyım kardeşim, niye böyle yapmıyorum gibi. Birçok insanda bundan hani rast geliyoruz. Mesela geçen bir yerde bir kulak misafiri oldum hastanede. Yanımda oturan çift, bir adam şöyle diyordu. Ben diyor artık bundan sonra iyilik falan yapmayacağım diyor. Kötülük kötü olacağım diyor.
Allah
yani
Allah.
İyilik yaptık tepemize ediyor. Çıktılar diyor. Şimdi böyle bir hani biraz sesli şekilde söyledi. Yani bu anlayış hakikaten yani dediklerinizi tamamen tersinde bir anlayış. Yani bunu nasıl çözebiliriz, nasıl halledebiliriz?
Ben şöyle yapıyorum Ömer Bey. Zaman zaman hastaneye gidiyoruz. İnsanlar böyle burundan soluyor. Oturmuş teyzeler, amcalar, yaşlısı var, genci var. Ya diyorum bak. Teselli ediyorum oradaki insanları. Ne güzel bir atmosfer. Yazın klimalı. Veya kışın da sıcacık. Yani çok acele işin yok. Belli ki emekli bir insansın. Alayını tepeden öyle yapıyorum. Elime tesbihimi alıyorum mesela. Veya kitap alıyorum. Dua kitabı. Ne Kur'an-ı Kerim götürüyorum yanına. Okuyorum. Hatta çoğu zaman diyorum ki en son doktora ben gireyim. Şimdi insanlar öfkeli. Doktora efendim burnundan soluyor işte. Sıram geldi falan. Geç kaldın falan filan. Yani, doktor belki önemli bir tedavi uzuyor bazen. Öyle bir vaka evet. Geliyor karşısına. 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika iş uzatabiliyor mesela. Aman yarabbim insanlar böyle öfkesinden birbirlerine karşı. Ondan sonra ne yapıyor insanlar? Diyelim ki orada 5 dakika, 10 dakika işini bitirdi önce gitti. Koşuyor televizyonun karşısına saatlerce aylak aylak. Evet. Yani ne gerek var bu kadar öfkelenmeye? Ne gerek var? Doktorları stres altına sokuyoruz. Hemşireleri rahatsız ediyoruz. Oradaki sıradaki insanlar birbirlerine karşı efendim kaba kaba laf var. Halbuki insanlar kendi payına razı olsa. Dedi ki biraz önce ben önemli insanım. Önce ben tedavi olacağım diyorsun. Önce sırada ben olacağım. Böyle deyince diyor ben de senden daha önemliyim diyor. Bu sefer nefisler, azmanlaşmış nefisler çatışıyor. Halbuki evet. İcabını yerine göre. Ya teyze sen çocuğun var mesela kucağında. Yazık bekleme buyursan geç desek de. Biz 10 dakika sonra girsek dünya batar mı acaba? Hiçbir şey olmaz. O yüzden ben orada hakikaten zaman zaman teselli ediyorum oradaki hastalar aman diyorum amca, dayı, teyze işin ne eve gidip de. Ne güzel ortam bak sıcak bir yer diyorum işte. Evin belki burada sıcak bile değil. Veya burada klima var. Evinde belki klima evet. Da yok. Eline bir kitap al. Eline tesbih al. Allah de. Yani doktora sıran gelince girersin. Öfkelenmeye gerek yok. Ama insanımız elinde hiçbir şey yok. Tesbih yok. Şey yok yani gönlü de boş. Kafası da boş. Bir an önce buraya gireyim. Sanki bir an önce oraya girince dünyadaki bütün hayırlara kavuşacakmış gibi.
Bunlar nefsin canı sıkılıyor.
Nefsin, şeytanın bunları maalesef bizi ayartması. Evet, biz bunları kötüleri örnek almayalım kendimize inşallah.
İnşallah hocam. Resulullah aleyhisselam şöyle buyurur. Sizden biriniz ayaktayken öfkelenirse otursun. Öfkesi yine de yetişmezse uzansın.
Yani Allah Resulü ne kadar güzel. Bunu biraz açıklamıştık biraz Ömer Bey. Yani öfkemizi kontrol etmenin çok pratik çözümleri. Evde kızdık. Eve gittik ki. Yani nefsimiz adına nahoş bir şey olmuş. Ne bileyim çok sevdiğimiz bir tabağı kırmışlar, bir çanağı kırmışlar. Ne bileyim cep telefonumuzu düşürüp şeyini kırmışlar. Hiç yani dünya malı için hele bir de hatasız yani kazayla yapılmışsa ne gerek var sağa sola kırmaya. Ama öfkene sahip çıkamadın, ayaktaysan oturacaksın. Oturdun hala öfke devam ediyor yatacaksın yani. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yani insan fıtratını o kadar güzel biliyor ki. İnsan o kadar böyle güzel deşifre ediyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden inşallah bunlara uymaya çalışalım.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah için tevazu göstereni Allah yüceltir. Böylece o kendi nefsinde küçük olduğu halde insanların gözünde büyük gözükür. Allah kibirlenip böbürleneni ise her ne kadar kendini büyük görse de insanların gözünde küçültür. O kadar ki insanların nezdinde o bir köpekten ve bir domuzdan daha basit gözükür.
Ya nice kibirli, burundan kıl aldırmayan, böyle efendim hali vakteli yerindeyse böyle kendini tanrı zanneden, haşa küçük tanrı zanneden, küçük dağları ben yarattım diyen tipler var piyasada. Öldüğü zaman cenazesinde kimse bulamıyorsunuz. Arkasından bir Fatiha okunmuyor mesela. İnsan iki adamdan kurtulduk diyorlar. Hayattayken de kimse buna kıymet ver. Belki gücünden kuvvetinden korkarak hani zahiren biraz tabasbus yapılıyor bunlar ama insanların gönlünde hakikaten sıfır değeri. Şimdi böyle olmak mı var? Bir de Allah için tevazu gösterip kendi Allah katında ya ben neyim ki? Ben aciz bir kulum diyen insanları düşünün şimdi. Onlar insanın gözüne kadar Allah onları büyütüyor. O yüzden hakikaten biz gerçek kul olursak bilelim ki inşallah insanın gözünde de büyürüz. Yani kendimizi evet, zorla büyütmeye, kendimizi pazarlamaya çalışmayalım. Maalesef bugün yani bu algılı operasyonu falan filan diyorlar ya, herkes algı peşinde. Herkes kendi algısını bir böyle basamak ileri götürmek, hak etmese bile onun peşinde. Bu tür boş işlere de esasında girmemek lazım. Bunu öğreniyoruz herhalde.
Hatta hocam tevazu derken bazı kimi insanda oluyor ki maalesef tevazunun içerisinde gizli bir kibir oluyor. Ya bu da biraz işin çok ters yere gittiğini gösteriyor.
Daha önce dedi ya Allah Resulü yani mümin tarafı sıcakkanlı dedi. Tabii insan. Tabii insan. Yani yapmacık hareketlerden uzak insan. Bazı insanlar tabii kibrini nezaketle yani şey veyahut da tevazuyla saklamaya çalışıyor. Evet. O da esasında kibrin daha değişik bir şey efendim. Yansıması diyelim. Allah hepsinden bizi kibrin açığından, kapalısından, gizlisinden, saklısından hepimizi muhafaza buyursun diye dua edelim inşallah.
İmran oğlu Musa aleyhisselam, ey Rabbim, kullarının en izzetlisi kimdir diyerek münacatta bulunduğunda Allah Teala şöyle buyurmuştur. Cezalandırmaya gücü yettiği halde bağışlayandır.
Ya. Şimdi işin acı tarafı, İslam ülkelerine baktığımızda ya nedense biz İslam ahlakını yaşamadığımızdan mıdır nedir? İşte idarecilere bakıyorsunuz, diktatörler bizden çıkıyor. Yani böyle bir sürü hikayeler var değil mi? Öldüren, vuran, kıran, halkına zulmeden. Anne baba ilişkilerine bakıyorsunuz, bakıyorsunuz, trafiğe bakıyorsunuz. Demek ki biz bu hadis-i şerifleri yeterince okumuyoruz, okusak da etkilemiyoruz. Yani tasavvufun amacı işte bu pratik bilgilerimizi ameli hale getirmektir. Yani bu öfkenin kötü olduğunu hepimiz biliyoruz ama bunu tatbik etmek için işte maneviyatın bize inşallah bu katkısı olacak. Bu ortamlar, maneviyat ortamları, sohbetler, zikir meclisleri kalbimizde itminanı yükselttiği için kalbimizde bir boşluk kalmayacak inşallah öfkelenmeye. Allah'tan bunu niyaz ederiz.
İnşallah hocam. Resulullah aleyhisselam şöyle buyurur. Kim dilini korursa Allah onun avretini yani utanacak yerlerini örter. Kim öfkesini tutarsa Allah da ondan kıyamet günü azabını uzak tutar. Kim Allah'tan özür dilerse Allah onun özrünü kabul eder.
Demek ki yani bir insan kötü söz söylediği zaman kendisi aslında açığını ortaya çıkarmış oluyor. Öyle değil mi? Karşınızdaki insanı da size tarif ettiğiniz o da daha ağır konuşuyor. Hazreti Mevlana buyuruyor ki sen diyor oğlum diyor kötülerle ağız dalaşına girme. Onun diyor daha heybesinde ne gün yüzü görmedik kötü laflar vardır. Sen de şaşarsın. Evet. Sen bir cevap verirsin. O adamı tahrik edersin. O adam senin söylediğin yüz misli daha ağır bir sözle sana karşılık verir. O yüzden hakikaten öfkelerimizi saklayacağız. Yani öfkelerimizi açığa vurmayacağız inşallah.
Hatta hocam yanlış hatırlamıyorsam hani yanlışsa düzeltin. İmam Gazali Hazretleri'nin cedelin de hani belli bir aşamadan sonrası haramdır gibi bir şeyi var.
Tabii sanki. Nefisle yapılıyorsa yani hakkı, evet. Hak ortaya çıksın değil de.
Yani ilmi bir tartışma da olsa cedel.
Ben haklı olayım evet. Hedefi varsa o zaman ne oluyor? Karşıdaki insan haksız olsun ben haklı olayım. Yani nefis adına bir tartışma oluyor. Halbuki insan tartışmaya bile girdiğinde nefsi adına değil, hakikat adına tartışmaya girmeli. Yani hakikat ortaya çıksın da ben haksız olsam zarar yok diyebilmeli. Bugün maalesef bu ahlak kaybolduğu için evet. İmam-ı Gazali gibi Allah dostları cedelden insanları men ediyor. Aman siz bu tartışmaya girmeyin diyor.
Resulullah aleyhisselam şöyle buyurur. Üzerinde kardeşinin namus ve benzeri haklarından bir hakkı olan bugün dinar ve dirhemin bulunmadığı yere gelmeden önce helallik alsın. Eğer yararlı bir ameli varsa zulme oranında kendisinden alınır, zulme uğrayana verilir. Eğer hiçbir iyiliği yoksa zulmettiği kişinin seyyiatından alınır, kendisine yüklenir.
Niye? Çünkü bugün yani insanlar kabalıkla işte kalp kırıyor, işte alışverişte esnaf mesela akşama kadar 10 tane insanın kalbini kırıyor belki yani. ne bileyim kabalık gösteriyor. Aile hayatımızda, iş hayatımızda, okul hayatımızda. Yani değil mi? Bunlar hep görüyoruz sık sık. Bunlar birikiyor, birikiyor, birikiyor. Ahirette bunların hepsi karşımızda faturası çıkacak. Bence en güzeli daha bu dünyada biz öfkelememeyi öğrenelim. İnsanlarla boş tartışmaya girmemeyi öğrenelim inşallah. Böyle bir şey öğrenirsek zaten kimseye kızmaya bir mahal de olmaz. Çünkü mümin böyle töhmet yerlerinde bulunmaz. Yani siz gidiyorsunuz böyle kötü ortamlara. Tabii kötü ortamlarda kötü insanla beraber olduğunuz zaman siz de ister istemez tahrik olacaksınız. Bununla da uzak durmakta büyük fayda var. Allah razı olsun, İmam Rabbani Hazretleri bizi hakikaten çok güzel uyarıyor bu konularda.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Biliyor musunuz müflis kimdir? Orada bulunanlar cevap verdiler. Biz de müflis parası veya eşyası olmayana derler. Bunun üzerine Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu. Ümmetim içinde müflis olanlar şunlardır. Kıyamet günü namazıyla, orucuyla ve zekatıyla gelir. Ancak dünyadayken felana sövmüş, filana iftira atmış, onun parasını yemiş, bunun kanını akıtmış, felanı dövmüştür. O kişinin hasenatı hak sahiplerine dağıtılır. Üzerindeki haklar bitmeden sevapları tükenirse onların hatalarından alınır, kendisine yüklenir. Sonra da cehenneme atılır.
Allah muhafaza buyursun. Bunu biraz önce açıklamıştık hakikaten. Ahiret müflis olmak bugün çok kolay. Öyle kolay ki. Çünkü bir insana kızıyorsunuz, ağır laflar söylüyorsunuz hak etmediği halde. Çoluğunuza çocuğunuza bir zarar veriyorsunuz. Eşinize bir efendim zarar veriyorsunuz. Hep bunun faturası var. Şunu zannetmeyelim yani biz aile efratlarımıza zarar verirsek, onları döversek bunun hesabı yok gibi düşünmeyelim. Eğer haksız yere bir onlara ceza vermişsek onun da Allah katında cezası var. Eşimize, çocuklarımıza, büyüklerimize, küçüklerimize, talebelerimize, öğrencilerimize. Mesela Kur'an kursuna bakıyorsunuz. Hoca efendiler bazen çok kızıyor. Talebe bir hata yapıyor, kafasına küt sopayla vuruyor yani şimdi. Bizim kendi hani öz eleştiri yapalım şu anda. Evet. Kur'an kursunu okuyup da nice dayak yiyen, hocalarının haksız öfkesine maruz kalan, hatta dinden soğuyan insanlar var bu yüzden maalesef.
Maalesef.
Yani biz bunu Kur'an kurslarımızda, dini ortamlarımız, camiye gidiyoruz mesela, cemaatimiz çocuklara karşı öfkeli. Onlar en ufak bir, tamam yani camiler çocuk bahçesi değildir yani, orası oyun yeri değildir ama zaman zaman bazen mecbur kalıyor mesela diyelim ki bir musalli, namaz kılan kardeşimiz çocuğunu getirmek zorunda kalıyor. Veya alışsın diye getiriyor. Yani birazcık anlayış gösteremez miyiz Allah aşkına? Her öfkelendiğimizde öfkemizi kusmak zorunda mıyız? Bunu çokça görüyoruz camilerimizde, Kur'an kurslarımızda. Tabii bu bizim bir zafiyet noktamızdır. Bunu bilmekte fayda var.
Hazreti Muaviye'den rivayet edilir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha bir mektup yazarak, bana bir mektup yazıp nasihatte bulun ama uzun olmasın dedi. Bunun üzerine Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle yazdı. Selam senin üzerine olsun. Bundan sonra şunu da belirteyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini duydum. Kim insanların öfkeleneceği bir konuda Allah'ın rızasını ararsa insanların eziyetine karşı Allah onu korur. Kim de Allah'ın kızacağı şeyde insanları memnun etmeye çalışırsa Allah onun işini insanlara bırakır. Selamun aleyküm.
İşte bugün en çok yaptığımız hatalar. Yani nefsi bir konuda öfkelememek gerekiyor. Allah'ın rızasını arayarak orada sabredeceğiz. Yapmıyoruz. Yani basit bir mesele. Meseleyi büyütüyoruz, abartıyoruz, dövüyoruz. Ağır sözler söylüyoruz. Çoluğumuzu, çocuğumuzu, ailemizi, etrafımızı kırıp geçiriyoruz. Bazen de Allah için öfkelenmek gerekiyor. Orada da insanların gönlü hoş olsun diye. Hakkı hakikati söyleyemiyoruz. Korkuyoruz. İnsanlardan çekiniyoruz yani. Orada birisi İslam aleyhine bir laf söylüyor mesela. Bir kabalık yapıyor. Onu uyaramıyoruz. Niye ya şimdi adamı uyarırsam? Bu etkili bir insan. Bana kırılır. Bana kırılırsa işte işlerim, yerde işim düşer bu adam. İşimi yapmaz. Böyle düşünüyoruz. Allah da o zaman bizi o adamın insafına terk ediyor. Böyle davranmamıza rağmen yine Allah o kulun kalbinde bize karşı bir nefret halk ediyor. Siz istediğinizde yağ çekin. Tebaspus gösterin. O insan sizden razı olmuyor. O yüzden biz kızarsak Allah için kızacağız. Affedersek Allah için affedeceğiz ki inşallah Rabbim bu şekilde bizi affeder.
Teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Muhterem dinleyicilerimiz, bizlere de şöyle bir duayla bitirelim programımızı. Allah-u Teala bizleri öfkesini yutan, sadece Allah rızası için öfkelenen, yumuşak huylu güzel insanlardan eylesin. Hepinize hayırlı bir hafta diliyoruz. Allah'ın affına ve mağfiretine emanet ediyoruz efendim. Allah'a emanet olunuz.